Ayrım 9.
Doktoru bu gibi durumlarda öğrenmiş olduğum şeyleri tekrar etmişti. Yani bu gece de ölebilir, birkaç haftada iyileşip bir bastonla da yürüyebilir. Daha da 10 yıl yaşayarak. Özellikle büyük heyecanlardan uzak tutmalı, çok konuşmamalı, fazla hareket etmemeli. Ne var ki onu kırmadan nasıl susturacak, bir çocukmuş gibi davranmaya nasıl çalışacaktık? Hepimizin kafasında bu soru vardı. Yanıtını ablam buldu. Evde iki radyomuz vardı. Babamın savaştan önce satın aldığı cilalı möblesi içinde iki kocaman radyo. Biri odasında, diğeri salondaydı. Birincisine hiçbirimiz dokunmamıştık. Gece odasına çekildiğinde ya da öğleden sonra yatmaya çıktığında düğmeleriyle oynar, kısa dalgadan uzak ülkelerin yayınlarını dinlerdi. Karaşı, Sofya, Varşova, Bombay veya Hilversum ve bir not defterine yayın saatini, dilini, netliğini kaydederdi. Salondaki radyo bu yayınları almazdı. İbresi genellikle Yakın Doğu istasyonu, BBC'nin Kıbrıs'tan yaptığı yayın ya da ara sıra Beyrut, Şam veya Kahire üzerinde dururdu. Radyo ayindeymişiz gibi dinlenirdi. Konuşma olduğu sürece kimse ağzını açmıyordu. En vahim haberler, en garip düşünceler ileri sürülse de kimse onaylamıyor ya da karşı çıkmıyordu. Hatta ya diye şaşırdığını belli etmek bile hoş karşılanmıyordu. Bazen salonda bu kuralı bilmeyen ziyaretçiler ağızlarını açar açmaz babam seslice şşşt der, eliyle anlamlı bir işaret yapar, hatta bazen tekrar edecek olurlarsa yumruğu ile biraz kaba bir işaret yapardı. Şayet tartışılacaksa ancak radyo sustuktan sonra tartışılabilirdi. Babamın sağlam kolunu sallayarak konuşmaya çalıştığı ve İffet'in hırsla kalkıp düğmeyi kapattığı anı çok iyi hatırlıyorum. Hasta refleksle aniden susuvermişti. Ablama aldığı bu ani sonuçtan ötürü hayran bir bakış fırlatmıştım. O tarihte radyoların sesleri çıkmadan önce birkaç saniye ısınmaları gerekiyordu. Ses geldiğinde önce çok zayıf çıkıyor, çok uzaklardan, bir tünelin içinden geliyormuş gibi oluyordu. O günü anlaşılır ilk sözlerini asla unutmadım. Patlak veren savaş. Ablamın eli henüz düğmelerin üzerindeydi. Aceleyle başka yere çevirmişti. Babam yatağında doğrulmuştu bile. Karın. Yüzü titriyordu. Onu heyecanlandırmamaya çalışılan en iyi yol herhalde bu değildi. İlk İsrail-Arap Savaşı'nı her düşünüşümde gözlerimin önüne bu sahne gelir. 1948'deydi. Mayıs ortası. Olaylar hızlanmıştı. Filistin üzerindeki İngiliz mandası sona ermişti. Yahudi Halk Konseyi Tel Aviv Müzesi'nde toplanarak İsrail Devleti'ni kurduğunu ilan etmişti. Bunu izleyen saatlerde Arap ülkeleri savaşa girmişti. Doğru konuşmak gerekirse bu siyasi ve askeri gelişmeler beni artık heyecanlandırmıyordu. Herkes çoktandır bölgenin yanacağını biliyordu. O günler tek bir endişem vardı. Tek bir şey aklımı başımdan almıştı. Clara ile doğacak çocuğun yazgısı, çünkü artık bizi ayıran bir sınır vardı. Aşılmaz bir sınır ve uzun zaman için. Zaten vardı diyeceksiniz. Bir süreden beri gidip gelmek olanaksızdı. Ama aynı şey değildi. Galile yollarında yolculuk etmek zaten tehlikeliydi. Orası doğru ama her zaman denizden, havadan, çarpışık yollardan bir çözüm bulunuyordu. Savaşın patlamasından birkaç gün önce Hayfa Komitesi üyesi bir gazeteci Beyrut'a gelmiş ve Clara'dan bir mektup getirmişti. Merak etmememi, iyi olduğunu, yakınlarda deneyimli bir ebe bulunduğunu, kadının doğuma gelmeye söz verdiğini yazıyordu. Babamın sağlığını soruyor, doğacak çocuk adına ona cesaret verici sözler yazıyordu. Gördünüz ya, henüz gidip gelinebiliyor, haberleşiliyordu. Ama bu durum savaşla son buldu. Sınırlar tam kapandı. Ne insan, ne mektup, ne telgraf, ne telefon geçebiliyordu. Hep aynı mesafedeydik. Karayolundan 3-4 saatlik bir yoldu ama bu 3-4 saat artık bir varsayımdan ibaretti. Sanki artık ışık yıllarındaydık. Aynı dünyalarda yaşamıyorduk. Ben bu aşılmaz sınırın öbür yanında dünyadaki en değerli varlığımı bırakmıştım. Yazgının karşısında kedinin öldürmeden önce oynadığı fare gibiydim. Farenin o anda çıldırarak, kaçmayı beceremeyerek, bir çıkış yolu bulamayarak kendi çevresinde dönüp durduğu söylenmez mi? Başkaları savaştaki gelişmeleri izlemekteydi. Ben değil. Kim kazanacak, kim kaybedecek? Umurumda değildi. Kendi savaşımı diğeri başladığı anda yitirmiştim. Bildirileri ve askeri marşları dinlemeyi o an kestim. Salonda radyo açıldığında odama kapanıyordum. Dolabın Clara'nın giysilerinin bulunduğu kısmını açıyordum ve kokusunu içime çekiyordum ve dağılıyordum. Adını 10 kez, 20 kez üst üste tekrarlıyordum. Sonra karşımdaymış gibi onunla konuşuyordum. Ona aşk dolu, umutsuzluk dolu söylevler veriyordum. Ara sıra kendimi toparlıyor, kendime öğütler veriyordum. O zaman gözyaşlarımı siliyor ve babamın başucuna gidiyordum. O yaşama asılmayı sürdürüyordu. Ben de güçlükle de olsa ümit beslemeyi sürdürüyordum. Hangimizin diğerini daha çok merak ettiğini bilemiyordum. Bazen bana sorular soruluyordu. Kim ilerliyor, kim geriliyor? Çarpışmalar nerede oluyor? İngilizler ne yapıyor? Stalin ne diyor? Ya Amerikalılar? Bilmiyordum. Başlangıçta onu üzmemek için söylemediğimi sandı. Sonunda bir şey gizlemediğimi anladı. İkimiz de bilmiyorduk. Herhalde ikimiz de aynı derecede duyarlıydık. Onunla aynı anda çökeceğimiz yazılıymış. Babam Temmuz'da öldü. Kuzey ülkelerini özeten o sıcak günlerden birinde. Savaş devam ediyor, ilerliyordu. Mezarlığa giden yollarda milliyetçi bir ses hoparlörden yalan bir zaferi ilan ediyordu. Çalan marş cenazeye saygı için susturulmuştu. Yol kenarında erkekler gölge bir siper bularak başlıklarını çıkartmışlardı. Benim başım yanıyordu. Sadece ara sıra elimi alnımda tutuyordum. Geçici bir önlem. Mezarlığa kortejin başına girdim. Her şey doluydu. Mezar taşları kalabalıktan görünmez olmuştu. Açık havadaydık ama boğulur gibiydim. Güneş o kadar alçaktı ki enseme, omuzlarıma, şakaklarıma konmuştu. Gözlerim yanıyordu. Birisi babamın yatacağı yere götürmek üzere kolumdan tuttu. Dualar henüz başlamıştı ki bayılmışım. Aklımda kalan gözlerimin lahitin beyazlığıyla kamıştı. Acıyan gözlerimi kapatmış, bir daha açmamıştım. Yatakta bir ay kaldım. Güneş çarpması. Bütün göstergeler öyleydi. Ateş, baş ağrısı, sayıklama, kusma, ayakta duramama. Ama tek suçlu güneş değildi. Onca olay beni zaafa uğratmıştı. Hayfa yolundaki patlama uzun süre sonra bile düşlerimi kaplıyordu. Babamın ölümü, Clara'dan zoraki ayrılışım, bir de haftalar ve haftalar süresince belki de doğurmuş olabileceği, iyi olup olmadığı, çocuğun yaşayıp yaşamadığı, kız mı oğlan mı olduğu düşüncesinin beni yiyip bitirmesi. Hele çocuğun cinsiyeti konusundaki merakım saçma gelebilir ama beni bitiriyordu. Bunu hissedebiliyordum. Tabii güneş durumumu ağırlaştıran etken oldu. Ateşim düştüğünde iyileşmediğimi fark ettiler. Dengesi bozuk, kaçık, üşütük dedikleri biri olmuştum. Bunun için söylenen pek çok söz var. Deli denmesi de diğerleri gibi beni rahatsız etmiyor. Diyelim ki tuhaf davranıyordum. En sıkıcı olanı, belki de sonunda beni kurtaran bu oldu, aklımı tamamen yitirmemiş olmamdı. Tamamen diyorum, 3/2'sini, 4/3'ünü, 10/9'unu kaybettiğim oldu. Bu kesirler bir şey ifade edecekse. Ancak her zaman, en karanlık anlarda bile kafamın içinde saklanmış ve beni sarsan fırtınalardan korumuş olan benden bir zerrecik vardı. Ona doktor ben demek geliyor içimden. Biraz da öyleydi. Tam olarak hasta değildim. İçimde hastaya hasta gözüyle bakan ve bir gün onu iyileştirmesi gerektiğini düşünen öteki varlık vardı. Daha ilk bakışta hareketlerimi kontrol edemediğim zaman bile durumun farkındaydım. O günler hissettiklerimi bugün anlatabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Bir gece kafamda bir saplantıyla uykudan fırladım. Clara'ya hemen haber göndermeliydim. Beyrut ile Hayfa arasında posta işlemediğinden bir mektup yazıp bunu Fransa'ya, Jax'a göndermeye karar verdim. O da mektubu Clara'ya kolaylıkla ulaştırabilirdi. Fikir gerçekten iyiydi. Aklıma gelir gelmez heyecan içinde kaldım. Aynı zamanda bu kadar önemli bir mektubu yazamayacağımı biliyordum. Korkunç baş ağrılarım vardı. Sinir hücrelerimden her birinin yandığını hissediyordum. Bu yüzden fikri benimsemeye ancak yazabilmek için iyileşmemi beklemeye karar verdim. Geceydi. Uzandım, sakinleştim. Birkaç dakika sonra yataktan fırladım. Başucu lambamı yaktım. Bir dolma kalemle kağıt aldım ve yazmaya başladım. Sonra yeniden okuyup, düzeltip, çizip, bozup, yazmaya devam ettim. Birinci cümleye sıkışıp kaldığım gibi bir duygu vardı içimde. Ara verip yattım. İkinci kez kalktım. Sizi her hareketimin ayrıntısı içine boğacak değilim. Hemen sonuca geçeceğim. Şafak söker sökmez kapının önünde postacıya beklemeye başladım. Mektubu, pul parasını, genelde böyle yapılmaz ama hasta olduğunda yapılabilir, postacıya verdim. Sonra yatağıma döndüm. Öğleye doğru büyük bir telaşla uyandım. Mektupta ne yazdığımı anımsamıyordum ve geri almak üzere postacıyı aramaya karar verdim. Onu bulamadım tabii. Yıllarca vicdan azabı çektim. Bugün ise bütün bunların bir şey değiştirmemiş olacağını söyleyebiliyorum kendi kendime. Kafamda kötü bir düşünce geçecek olsa vazgeçene ya da harekete geçene kadar beynimin içinde vızıldayıp dururdu. Clara'ya yazdığım mektup konusunda daha da batacaktım. Ona ne yazdığımı kesinlikle bilmiyordum. Bugün de biliyor değilim. İçinde bulunduğum durumda bir gece öncesinin karalamalarını da göndermiş olabilirdim. Koca bir aptallık yaptığımı biliyordum sadece. Hemen ardından söylediklerimi açıklayacak ikinci bir mektup yazmam gerektiğini de biliyordum. İkincisinin birincisinden anlaşılmaz olduğunu söylememe gerek var mı? Ona da yollar yollamaz, korkunç pişmanlıklar duydum. Bunun üzerine bir üçüncüsünü yazdım. Belki diğerlerinden de kötü. Sonra bir dördüncüsünü. Düşününce içimden haykırmak geliyor. Battığımı bile bile batıyordum. Sonra duruldum. Taşkınlık duruldu demek istiyorum. Bu kez bir başka konu tutturdum. Bütün günümü bahçede dönenip durmakla geçiriyordum. 30 kere, 40 kere, üst üste. Kafamın içinde hayali mektuplar yazarak, planlar kurarak. O şekilde dönenip dururken yüksek sesle kendi kendime konuşuyordum. Yanımdan geçenleri bir sis perdesinin arkasındalarmış gibi hayal meyal görebiliyordum. Bana seslenenleri duymuyordum. Benimle karşılaşmış olanlar selamlamak zahmetine katlanmıyordu. Esef edici birkaç söz söylemekle ya da dağa taşa kendilerinden ırak olsun diye birkaç dua okumakla yetiniyorlardı. Bütün ülkenin hayran olduğu yakışıklı delikanlı. Ne talihsizlik. Kimileri güneştendir diyordu. Kimileri yazgı diyordu. Diğerleri okumayı suçluyordu. Başkaları da ırsi diyordu. Deli büyükannenin anısı daha belleklerdeydi. İlgisizlik göstermediğim tek ziyaretçi postacıydı. Onu görür görmez ona koşuyor, sorular soruyordum. Belki de bahçede bu kadar dolaşmam yolunu gözlediğim içindi. Belki. Artık bilemiyorum. O dönemden kalma anılarım hep puslu. En azından bugün bir başkasının davranışını izlercesine sözünü edebiliyor ya da bir önceki bir yaşanmış gibi konuşabiliyordum. Bu iyileştiğimi göstermez mi? Postacıdan beklediğim Clara'nın yanıtıydı. Gelmesi bir ay sürdü. O tarihte bu bana o kadar uzun gelmişti ki artık geleceğinden umudu kesmiştim. Oysa nerelerden dolanıp geldiğini düşünülürse hiç de uzun değildi. Beyrut'tan Paris'e, Paris'ten Hayfa'ya, Hayfa'dan Paris'e, Paris'ten Beyrut'a. Demek ki çok çabuk yanıt vermiş. Çok da ağlamış olmalı. Yazdıklarım daha ilk satırından itibaren içinde bulunduğum zihinsel durumu ona göstermiş olmalı. Daha tek bir kelimesini okumadan yazımı görür görmez durumu anlamış olmalı. Cevabı tatlıydı. Daha çok acıma dolu bir tatlılık. Bir kadının sevdiği adama gösterdiği tatlılıktan çok bir ananın hasta yavrusuna gösterdiği tatlılık. Sevgili bakıcığım diyordu. Yalnız olduğumuz zaman beni böyle çağırırdı. Bir kızımız oldu. Sağlığı iyi ve sana benziyor. Sana ilk fotoğrafını gönderiyorum. Adını senin istediğin gibi Nadia koydum. Bizim resimlerimizden birini. Belçan'da nikah dairesinden çıkarken çektiğini çerçeveletip beşiğinin başucuna koydum. Bazen seni gösteriyor ve baba diyorum. Kızımız da gülümsüyor. İlk cümleler beni çok mutlu etmeliydi, öyle değil mi? Hele de kızımızın fotoğrafı. Uzun uzun bakmış, yüzüne bir öpücük kondurmuş, iç cebime yerleştirmiştim. O günden beri hep yanımdadır, kalbimin üstünde. Okumayı bıraktım, ağlıyordum. Sevinçten. Mektubu yeniden elime aldığımda işler bozuldu. Clara, hepimiz zor günler geçirdik, diyordu. Babanın kaybı, uzun ayrılığımız, çevremizde olup bitenler dayanılması zor şeylerdi. Dinlenmen gerek, kendine bakman gerek. Bu mektubu alır almaz iyileşmen için sana yardımcı olacak iyi bir doktora gideceğine söz ver. Nadia'yı ve beni hiç merak etme. İyiyiz. Burada artık her şey sakin. Birlikte nerede yaşayacağımızı soruyorsun. Birbirimizi sevdiğimize göre mutlaka bir çözüm buluruz. Şimdi kendine bakmanı istiyorum. Sen iyileşir iyileşmez bütün bunları sakin kafayla konuşuruz. Mektubun burasına gelince ağlamaya, hıçkırmaya başladım. Başlarda olduğu gibi sevinçten değil hırsımdan. Bir cümlesi beni mahvetmişti. İyileşir iyileşmez konuşuruz, diyordu. Her geçen gün daha da battığımı biliyordum ve Clara yardım etsin istiyordum. Bana, şurada, örneğin Fransa'da buluşalım, tekrar birlikte yaşayalım, o zaman iyileşirsin diyeceği yerde tersini yapıyordu. İyileşince konuşuruz, diyordu. Ne kadar zamanda iyileşecektim? Bir yıl mı? İki yıl mı? 10 yıl mı? Ondan uzakta, kızımdan uzakta iyileşeceğimi hiç düşünmüyordum. Dünya kararıyordu. O küçücük cümleyi yanlış yorumlamadığıma bugün de emin miyim? Evet, o günkü gibi eminim. Ama şimdi Clara'nın tutumunu daha iyi anlıyorum. Mektuplarım onu ürkütmüştü. Benimle buluşmak, kızımızla birlikte benimle yaşamak tehlikesini göze almadan aklımın başında olduğundan emin olmak istiyordu. Evet, bugün onu anlıyorum ama o dönemde ona gücenmiştim. İhanete uğramış gibiydim. Başımı suyun üstünde tutmak için çırpındığım bir sırada elimi bırakıyor hissine kapılmıştım. Onun içinde çok kötü tepki verdim. Uçuruma yavaş yavaş kayacağım yerde yuvarlandım. O tarihte bir saplantıdan diğerine geçiyordum. Yeni saplantım da gidip Clara'yı bulmak ve onunla konuşmaktı. Kararlıydım. Kafamın içinde ne savaş, ne sınır, ne engel kalmıştı. Hepsi yok olmuştu. Bavulumu topladım, aşağıya indim. Biri beni görüp kardeşime haber vermiş olmalı. Çünkü ben kapıdayken koşup geldi ve ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. ''Hayfa'ya, karımla konuşmam gerek. Haklısın, yapılacak en iyi iş bu. Otur, bir arabaya çağırayım. Seni doğru ona götürür.'' Ciddiyetle oturdum, antrede bir iskemleye. Dimdik, bavulum ayaklarımın arasında bir istasyonda bekler gibi. Birden kapı açıldı. Beyazlar içinde 4 adam üstüme çullandı, sarıp sarmaladı, kemerimi çıkarttı. Kaba etime bir iğne yapıldı. Kendimden geçtim. Belleğimdeki son görüntü, yaşlı bahçıvan ile karısının ağladığıydı. Ablamı imdadıma çağırdığımı anımsıyorum. Çoktandır yoktu ama ben farkında değildim. Babamın ölümünden 1 hafta sonra Mısır'a dönmüştü. Kocasıyla çocuklarından daha fazla ayrı kalamazdı. Yanımızda olsaydı belki de kardeşim bana böyle bir şey yapmaya cesaret edemezdi. Gerçi o tarihte bile kafasının dikine giderdi. Baba ocağımız artık herkesin gözünde onun eviydi. Delirdiğim haberi kente ve herhalde bütün ülkeye yayılmış olmalı. Direniş öykülerimin yayılmasından çok daha hızlı biçimde. Salem, acizimi kabul ettirmek ve bana vasi olmak için çaba sarf etmek zorunda kalmadı. Mirasıma el koyma yetkisi de almıştı. O serseri bana vasi oluyordu. O üst üste gelen aflar olmasaydı hala hapiste yatacak olan kaçakçı bana vasi. İşte geldiğimiz nokta. İşte soylu kitaptır aile ocağının akıbeti. Böylece 29 yaşında Yeni Yol Malikanesi denen klinikte kendimi buluverdim. Bir tımarhane olduğu doğruydu ama yüksek düzeyde zenginlere özgü bir tımarhane. Uyandığımda temiz, madeni beyazlıklı duvarlar, camlı bir kapı gördüm. O da kafiri kokuyordu. Hiçbir yerim ağrımıyordu. Hatta rahatlamıştım. Hiç kuşkusuz bana verilen sakinleştiricinin etkisiydi. Ne var ki doğrulmak istediğimde bağlı olduğumu anladım. Tam bağıracağım sırada kapı açıldı. Beyaz gömlekli bir adam içeri girdi ve hemen bağlarımı çözmeye başladı. Gece çok fazla kımıldadığımı, düşerim korkusuyla beni bağladıklarını söyledi. Yalandı ama kavga edecek halim yoktu. Kibarca gidip gidemeyeceğimi sordum. Elbette dedi. Ama önce kahvenizi için. Artık hep böyle devam edecekti. Uyandığımda bir bakıcının, kadın olsun erkek olsun, gözetiminde adına kahve denilen bir şey içecektim. İlaç kokan bir şey. Sonra ertesi sabaha kadar bir kadavra kadar hareketsiz oluyordum. Ne arzum ne sabırsızlığım kalıyordu. İçimde ne varsa ağırlaşmış, uyuşmuştu. Çok yavaş konuşuyordum. Belki fark etmişsinizdir, bu yavaşlık bugün de sürüyor. Malikanedeyken daha da yavaş konuşuyordum. Yavaş yürüyordum, yavaş yiyordum. Tatsız tatsız çorbaları kaşık kaşık içiyordum. Hiç karşı koymadan. Kahvenin içine ne koyduklarını hiç bilmedim. Daha sonraları bütün zalimlerin rüyası olan insanları yumuşak başlı kılmak için oradakiler üzerinde deneyim yapıp yapmadıklarını çok düşündüm. Kuşkusuz bol miktarda bromür ve bir miktarda uyuşturucu koyuyorlardı. Olmayacak şeyler mi kuruyordum yoksa? Doktor Dolab'ın kliniği her şeyden önce bir para makinesiydi. 20 kadar kaçık zengin vardı. Aileleri başlarına gelen felakete fakirleri de ortak etmek istemedikleri için buraya yatırmışlardı. Dolab mı? Hayır. İlk gün uyandığımda gördüğüm beyazlar içindeki adam o değildi. O adam hasta bakıcıydı. Dolab müdürdü. Oraya geldikten 10 gün sonra beni odasına çağırdı. 10 gün. Düşünebiliyor musunuz? Beni acil olarak hastaneye kaldırıyorlar, sonra da muayene etmek için 10 gün bekletiyorlar. Onun tarzı buydu. Bizleri uzaktan inceler ve pek ender görünürdü. Bütün gün bizleri koyu verdikleri geniş salonun yanında küçük bir oda yaptırmıştı. Oraya loşlukta gelir oturur, kalın gözlükleriyle tiyatro izler gibi bizleri izlerdi. Bana kalırsa adam bir şarlatandı. Duyduğum kin yüzünden böyle konuştuğumu sanmayın. Elbette ki kin duyuyorum ve duymakta da haklıyım. Çünkü o herif ve birkaç kişi daha hayatımın akışını değiştirdi. Bunu düşünmeme yol açan öfkeden bir şey görmez hale gelişim değil. Ama tam aksine aklımın başına gelmesidir. Şarlatan diyorum çünkü sözde klinik olan bu yerde beni asla iyileştirmeye çalışmadılar. Ne beni ne de diğer hastaları. O bir doktor muydu? Yeni Yol Malikanesi bir klinik miydi? Daha çok çevresi ciddi bir ağıl. Bakıcıları birer hayvan terbiyecisi. Biz hastalar da hapsedilmiş, zincirlenmiş hayvanlar. Hayır, ayağımıza takılmış prangalarla değil, pastel renkli ilaçlarla, ruhu ve beyni kanatana kadar sıkıştıran prangalarla zincirlenmiş. O adamı bu yola itenin ne olduğunu hiç bilemedim. Para olmalı ama yalnız para değil. Mutsuzlukları gözetleyerek zevk alma arzusu da olmasa gerek. Belki de iktidar hırsı, otorite kurma isteği. Pek çok zengin ailenin üzerinde onları istemedikleri bir beladan kurtardığı için büyük etkisi vardı. Malikanede dere beylindeki bir zorba gibiydi. Koridordan geçmesi, personelin ve hastaların nefeslerini tutmaları için yeterliydi. İstedikleri yerine getirmemiz için ağzını açmasına bile gerek yoktu. Kurumunun çağının ilerisinde olduğuna, dünyaya örnek olduğuna kendini inandırmıştı. Basit bir ilkesi vardı. Hastalarını her türlü karışıklığın dışında tutardı. Heyecan yaratıcı, duyguları alt üst edici ne varsa içeri sokulmazdı. Dışarıdan içeriye hiçbir haber sızmamalıydı. Ya da çok sonraları ve hafiflemiş olarak girmeliydi. Ne mektup, ne telefon, özellikle ne de radyo. Personelin bizim önümüzde yeni bir olaydan söz etmeleri yasaktı. Dışarıda çıkılmıyordu. Ziyaretçi kabul edilmiyordu ya da pek ender olarak ediliyordu. Hastanın duygusal sorunları varsa onları çözümlemektense bastırma yoluna gidiyorlardı. Sıkılıyor muydum? Hiç sıkılmıyordum. İnsan özlediği zevkleri edinemediğinde sıkılır. Dolap hastalığı kaynağında ele almaktaydı. Bizleri özlemlerimizden arındırıyordu. Gün boyunca kağıt ya da tavla oynuyorduk. Tatlı bir müziğin eşliğinde. Hiç durmadan tatlı bir müzik çalıyordu. Geceleri bile. Okumamız da serbestti. Ancak asla yeni kitap ya da gazete vermiyorlardı. Eski bir kütüphanede 10 kadar Arapça ve Fransızca kitap ve eski ciltli dergiler vardı. Hepsini, istisnasız hepsini okudum. Bazılarını 2, hatta 3 kez. Başka ne mi yapıyorduk? Pek bir şey değil. Gezintiler mi? Bahçede birkaç adım, asla uzaklara gitmeden ve daima gözetim altında. Şunu itiraf etmeliyim, sabah kahvesinin de yardımıyla bu yaşama alışmıştım. Gözlerinizin hayretle açıldığını görüyorum. Yanılmayın, böyle bir yaşamın da çekici bir yanı vardı. Tabii ki daha iyisi düşünülebilir ama daha kötüsü de olabilir. Milyonlarca insan için cennet bile sayılabilir. Ama ben hayatımı ne yapmaktayım diye sorulursa o zaman isyan etmek işten değil. Ama işte malikanedeki insanlar kendilerine böyle sorular sormuyorlardı. Zaten yeryüzünde acaba kaç kişi ömründe hiç değilse bir kez kendine böyle bir soru sormuştur. O günlerde içinde bocaladığım çalkantılarda bu yeni yaşam biçimi beni hemen isyan ettirmedi. Şeytanlarımdan, saplantılarımdan, taşkınlıklarımdan, başkalarının acıyan bakışlarından kurtulmuştum. Evet, malikanedeki yaşam tarzından memnundum. Kendimi uyuşukluğa koyvermiştim. Karda bir daha uyanmamak üzere uykuya dalanların duydukları zevk ile. Ben de bir daha uyanmayabilirdim. Dış dünya beni korkutuyor, tiksindiriyordu. Dış dünya kardeşimin yaşadığı evdi bundan böyle. Bir zaman gelmiş dünyanın bana ait olduğuna inanmıştım. Nazizmle savaşmam. Savaş sonrasındaki umutlar. Konferansıma gelen bütün o kalabalık. Hapise giren serseriler, kalbime bastırdığım hayalimdeki kadın. Hiçbir şey benim için olanaksız değildi. Ama artık o zamanlar çok uzaklarda kalmıştı. Dışarıda kardeşim alıp yürümüştü. Dışarıda dedim, bu klinikte kullanılan deyimdi. Dışarısı esrarlı bir yerdi. Özlemden çok korkuyla sözünü etmekteydik. Ben de mi? Evet, bir bakıma ben de. Dışarıya çıkıp kaybolmaktan korkan sadece diğer hastalar değildi. Bir bakıma dedim. Çünkü söz konusu olan hangi bendim? İsyan mı? Bakümü. Direnişteki insan artık ben değildim ya da kısmen bendim. Çünkü bilinçli bir biçimde boyun eğmeye asla razı olmadım. Böyle söyleyince şaşırmanızı anlıyorum. Çok direnmediğim doğru. Geriye bakınca nedenini bilmiyorum.